Ayrım 8.
Bu nasıl bir duyguydu? Bu nasıl bir acıydı ki insanın yaşam hakkını bile rahatça çiğneyebileceği, ölümü yaşanır, kabul edilebilir bir hale getiriyordu. Tunay o acıları yaşamamıştı. İlk önceleri kandırmışlardır, beyinleri yıkanmış diye düşündüğü birçok genç insanı yakından tanımıştı. Hepsi de kendisinden çok küçüktü. Bazılarının ayva tüyleri bile bitmemişti. 16-17 yaşlarındaydılar. Dönüşü olmayan bir yola gönüllü gidiyorlardı. Savaşçı olmak istiyorlardı. Hevaliler adayları seçerek cepheye gönderiyorlardı. Sarya'yı bunların arasında hiç düşünememişti daha önce. Sarya'nın annesi sanki 10 yaş birden ihtiyarlamıştı. Biricik oğlunun yüreğinde açtığı boşluğu artık kimse dolduramayacaktı. Ölüm haberinin akşamında göz kulak olması için çocukları Tunay'ın annesine emanet edip otobüsle yola çıktılar. Tunay'ın kafası bir türlü almıyordu. Ölüm nasıl güzel olabilirdi? En olumsuz şartlarda bile yaşasa, insanlar nasıl ölümü göze alabilirdi? Tunay gencecik bedenini ateşe atmaktan çekinmeyen, kendi yaşıtı ya da daha küçük gençlerin buna mecbur kaldıklarını acıyla fark ediyordu. Kahramanlığın da zorunluluğun bir sonucu olduğunu görüyordu. Fakat beyninin kabul ettiği bu gerçeğe duyguları isyan ediyordu. Onun düşlerini süsleyen tek gerçek Sarya'nın terli duvaklı bir gelin olmasıydı. Tunay bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyordu. Sarya'yı ailesinden isteyecek ve onunla mutlu bir yaşam kuracaktı. Sarya uzun uzun düşünmüştü. Sarya ağabeyle çobanlık yaptığı dağları özlemişti. Ağabey onu çağırıyordu. Sevgili ülkesi viran olmuş, köyü, arkadaşları onu çağırıyordu. Duyguları bazen mantığına baskın geliyor, Tunay'ın kamyonunu atlayıp bilinmeyen bir geleceğe doğru yol almak, bütün yaşadığı acıları, geçmişini unutmak istiyordu. Ağabeyinin yerini boş bırakmak ona yakışmazdı. Vicdanı ömür boyu yakasına yapışacaktı. Sarya daha yaşamın baharında tomurcuk bir güldü. Sarya gülmek için acılardan geçmenin zorunlu olduğunu biliyordu. Keşke başka yollar da olabilseydi. Bu gerçeğin yazılı bir yasası yoktu. Ama öyle olması gerektiğini düşünüyordu. Ve Sarya kendi dağlarında özgürce türkü söylemek istiyordu. Ağabeyini toprağa verdikten sonra geri dönmeyecekti. Bunu o gece yola çıkmadan önce açıkça söylemişti Tunay'a. 15 tonluk yüküyle ağırman kamyonu Bolu dağlarına sardığında güneş çoktan batmıştı. Yol kenarındaki sık ağaçların karaltıları bir insanmış gibi görüntü veriyordu. Kamyon ağır ağır yokuşu tırmanırken sanki yüzlerce binlerce göz onu gözetliyordu. Neden sonra yalnızlığın sarmalından kurtulmak isteyince teyze Sarya'nın giderken kendisine hediye ettiği bir kaseti koydu. Türkçe ezgiler onu sarhoş etmeye yetiyordu. Sözlerinin birçoğunu anlamıyordu. Anlayabildiklerini yineliyordu. Yer şirine, zer şirine, dilemine, dilemine. Kamyon Bolu Dağı'nı aşıp Gerede Ovası'na doğru yol alırken Tunay, ölüm de yaşamak gibi hayatın bir parçasıdır. Ölüm güzeldir diyen Sarya'nın sesiyle büyüleniyor, hüzünlü namelere karışan tekerleklerin ninnisiyle yolların türküsünü dinliyordu. 15 tonluk havaleli yüküyle ağırman kamyonu Bolu Dağı'ndan aşağıya Gerede Ovası'na doğru yol alırken zikzak çizmeye başlamıştı. Tunay Sarya'sız bir dünyanın bomboşluğunu her geçen zamanda daha fazla hissediyordu. Eskiden bu yollardan gidiş ve dönüşünde onun yolunu gözleyen bir çift kara göz vardı, Sarya. O gözlerin hayaliyle yollar ne çabuk kısalır, daha Gebze'ye varmadan içine kavuşmayacağını sarardı. Oysa şimdi yollar ona dar geliyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın kamyona hakim olamıyor, yollara bir türlü sığmıyordu. Başkentin ışıkları uzaktan bir yıldız sağanağı halinde görünmeye başlayınca Tunay karşı yolda onu uyarmak için uzun farlarını yakıp selektör yapan bir kamyoncunun ikazıyla daldığı hayal alemine uyanır gibi oldu. Bir an bir ışık sesi içini kapladığını hissetti. Can havliyle direksiyon simidine sımsıkı yapıştı. Göz kapakları iyice ağırlaşmıştı artık. Yeniden yolların türküsüne kapıldığında Sarya'nın onu çağıran sesini duydu. 1994 Ümraniye 2006 Çerkezköy. Deniz kızı, menekşe gözlerin bir denizci feneri, gözlerin ümit ışığım, tutunacak son dalım. Özlem belki de tutunacak son dalımdı benim. Keşke o gece ben de o bilinmez geleceğe doğru gidebilseydim. Şimdi böyle Halik koyunda bir kayaya tünemiş yaralı bir martı gibi ölümü beklemezdim. Büyükada'dan yola çıktığımızda ilk durağımız Cunda Adası'ydı. O yolcuydu, gidecekti, haber gelmişti. Tekne hazırdı, sabaha doğru yola çıkacaktı. Özlem benim geri dönmemi isteseydi de kalmakta ısrar ettim. Yüreğim korku doluydu. Keşke gitmek zorunda kalmasaydı. Kızım Gökçe'nin boşluğunu o doldurmuştu. Son 1,5 ay gecesi gündüzlüğüyle adadaki vakıflardan kiraladığım taş evimde birlikte yaşamıştık. Ben sabahları erken kalkar, bahçemdeki ağaçları yeni diktiğim fideleri, çiçekleri sulardım. O kahvaltıyı hazırlardı. Daha sonra uzun bir yürüyüşe çıkardık. Özlem de benim gibi şiir yazıyordu. Şimdiden birkaç defter doldurmuştu. Konuşacak ne çok şey bulurduk. Akşam nasıl gelir, gece yarısı nasıl olur anlayamazdık. Bu zaman içinde bütün Prens Adalarını karış karış gezmiş, nice hatıralar biriktirmiştik. Uzaktan iki sevgili gibiydik. Sahilde kumların üzerinde uzanıp şarap içiyorduk. Söz gelimi o üşüyünce ceketimi omuzlarına atıyor, sarmaş dolaş evin yolunu tutuyor, vapur saatini kaçırmışsak Halik Koyun'daki Haydar Baba'nın Erenler dergahına kapağı atıyorduk. Babanın kendi elleriyle yarattığı mağarasında bize her zaman yatak ve battaniye bulunuyordu. Pansiyonlardan ve polislerden uzak durmaya çalışıyorduk. Özlem tahta makatın üzerinde tatlı bir uykuya dalarken ben sahilde oturup yakamozlarla ışıldayan pırıl pırıl denizi, kınalının ışıklarını seyreder ve gecenin içinde yankılanan balıkçı seslerini, martı çığlıklarını dinlerdim. Kızım Gökçe 1 yıldır cezaevindeydi. Kadıköy'de vapurdan indirdikleri zaman yapılan bir kimlik kontrolünde erkek arkadaşının siyasi bir davadan arandığını ortaya çıkınca şüphe üzerine o da gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemede Gökçe yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ortada suçu kanıtlayacak bir delik olmamasına rağmen mahkeme devam ediyordu. Avukatlara göre bu uygulamalar bir tür gözdağı niteliği taşıyordu. Önümüzdeki mahkemede Gökçe serbest kalırdı. Özlem Gökçe'nin koğuş arkadaşıydı. Üsküdar Topbaşı cezaevi ziyaretine gittiğim bir gün Gökçe, bu da bizim koğuşumuzun şairi Özlem diye tanıştırmıştı onu. 30 yaşlarında, usul boylu, buğday başağı renginde, kumral kısa açık tenli, menekşe gözleri ışıl ışıl yanan güleç yüzlü bir kızdı Özlem. Onu ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Siyasi düşüncelerinden dolayı birkaç kez cezaevine girmişti. Oldukça rahat görünüyordu. Yakında tahliye olacaktı ve adaya geleceğine söz vermişti. O da Gökçe gibi çok okuyordu. Çıkınca mutlaka buluşacaktık. Sözünde durdu. Özgürlüğüne kavuştuğunda adaya ziyaretime gelmişti. Onu karşımda görünce Gökçe çıkmış kadar sevindim. 11 kişilik kızlar koğuşunun gülünç eyküllerini o anlattı, ben dinledim. Meğer en zor şartlarda bile insan hayata neşeyle bakarsa ne gam kalıyordu ne kasabet. Özgürlüğünü kutlamak için balık, rakı ve salatadan oluşan mükellef bir sofra kurdum. Ihlamur ve hanım eli kokan bahçemizde 40 yıllık ahbap gibi kaynaşıvermiştik. Evi ve bahçeyi çok sevmiştim. O gece yatmadan önce adaya gelişinin bir başka nedeni daha olduğunu söyledi Özlem. Yeniden aranıyormuş ve bu kez biriken dosyalar onu bir ömür içeride tutmaya yetecek kadar varmış. O gece Özlem radikal bir sol derginin sorumlu müdürü olduğunu öğrendim. Sürekli kapatılan ve başka adlarla yayını sürdürmek zorunda olan bu tür dergilerde sorumlu müdür olmak ateşten gömleği giymek de eşdeğerdi. O da şimdi kapatılmış olan bir dergide sorumlu müdürlük yapmış, dergide çıkan yazılara, açılan davalar son aşamasına gelmişti. Avukatlar bu dosyalardan içeri girersen bir daha dışarıyı zor görürsün ona göre diye dostça uyarmışlardı. Dergideki arkadaşlarıyla bir süredir yolları ayrılmıştı ama yine de çıkışına yardım etmeye söz vermişlerdi. Ama bu süre içinde haber gelene kadar güvenli bir yerde saklanması, yakayı ele vermemesi gerekiyordu. Aynı sözleri o hafta görüşüne gittiğim kızım da yineledi. Mutlaka ona yardım etmeliydim. Ettim de. Yardım ve yataklıktan gözaltına alınmak ya da onunla eşdeğer olan örgüt üyeliği suçlamalarıyla yargılanmak gibi kaygılara fazlaca kapılmadan Özlem'in misafirim olmasını kabul ettim. Nasıl olsa hayattaki tek varlığım kızım cezaevindeydi. Habir eksik, habir fazla. Kaybedecek bir şeyim yoktu. Ayrıca Özlem'i daha ilk gördüğüm an çok sevmiştim. Adada kaldığı 1,5 ay boyunca ona iyi bir ev sahipliği yaptım mı bilmiyorum. Ama kendi evindeymişçesine rahattı diyebilirim. Gece ve gündüzümüz birlikte geçiyordu. Çiçekleri sulamayı, bahçeyi çapalamayı, toprağa çiçek fidesi, soğan, maydanoz, biber, domates ekmeği benden daha iyi biliyordu. Onların da geldiği kasabada içinde büyük bahçesi olan dededen kalma bir çiftlikleri varmış. Yürüyüşe çıkmadığımız ya da denize inmediğimiz zamanlarımız bahçede geçiyordu. Ihlamur ve zeytin ağacının arasına kurduğum hamakta usul usul sallanırken bazen mırıldanarak Bazen sessizce kitap okuyordu. Benim yıllardır sahafları, eskicilere dolaşarak epeyce zenginleştirdiğim taş plaklarımı dinlemekten büyük keyif alıyordu. Onun varlığı yıllardır içimde yer eden sevgi boşluğunun nasıl da dolduruyormuş. Ona alıştığımı, bağlandığımı, dahası sırılsıklama aşık olduğumu çok geç fark edecektim. O benim misafirimdi. Bir kızımın arkadaşıydı. Adadan gidene kadar da hep öyle kaldı. Onu sevginin ötesinde bir aşkla sevdiğimi sezinlediğimde duygularımı bastırıyor, oldukça ölçülü davranmaya çabalıyordum. Oysa özlem yolda yürürken, elimi tutarken, gece eve dönüşlerde belime sarılırken ya da Gökçe'nin odasından fırlayıp bahçede beni her görüşünde o şen şakrak sesiyle günaydın diyerek yanaklarından öperken oldukça içten ve rahattım. Cunda Adası oldukça kalabalıktı ve pansiyonlarda boş yer bulmak olanaksız gibiydi. Onun temelli özgürlüğü kavuşmasının şerefine çarşıda papalina yiyip bol bol ada şaraplarından içmiştik. Özlem'i başka kaçaklarla birlikte götürecek olan teknenin kaptanının telefonunu almış, gece arayacağını söylemişti. Gece yarısı randevu yerine götürüp teslim edecektim onu. İçimde kendime bile açıklayamadığım büyük bir sıkıntı vardı o akşam. Özlem de benden farksızdı. Ölçü, kontrol dinlemeden içiyorduk. Yüreğimde başına bir şeyler gelecek endişesi ve onu bir daha göremeyecek olmanın verdiği acı büyüyordu. Yola çıkmadan önce biraz dinlenmeli, uyumalıydı. Küçük bir pansiyonda çift kişilik tek yataklı bir oda bulduğumuzda bilmem neden ikimiz de sevindik. Çünkü başka hiçbir yerde boş oda yoktu. Yanımıza ayrılıncaya iki ayrı yakada içmek üzere iki şişe daha şarap almıştık. Odaya çıktığımızda sen yat uyu biraz dedim. Benim uyanık olmam gerek, haber gelince uyandırırım seni. Hayır dedi Özlem, bu gece son gecemiz, daha içmek istiyorum. Ayrı şarap içmek çok mantıksız, birlikte içelim bu şarapları. İtiraz edecek halim yoktu. O akşam çok efkarlıydım. Gökçe'nin mahkemesi uzayıp duruyordu ve sevdiğim kadın bu gece gidiyordu. Pansiyonun Ege Denizi'ne ve karşı yakanın adalarına bakan balkonunda oturup şaraplarımızı içerken içimde ne fırtınalar kopuyordu. Dalıp gitmişim. Özlem şarap kadehlerini doldurduktan sonra balkona yaslanarak uzun uzun önce karanlıkta mor bir silüet halinde görünen karşı yakanın ışıklarını, ışıl ışıl yanan kasabayı ve karanlık denizi seyretti. Şarabı yarısına kadar içtikten sonra kadehi masaya bırakarak geceyi kucaklamak ister gibi ellerini iki yana açarak bana sarıldı. Hey özgürlük, hem çok yakınsın hem de çok uzak bana. Ama sen çok yakınsın biliyor musun? Kimseyle böyle yakın olmamıştım. Haydi aşka içelim, Özlem'in ve onu sevenlerinin aşkına. İçelim dedim ben de, aşka içelim. Yarısını içip masaya bıraktığı şarap kadehini bana uzattı, alıp içtim. Kalanını ona verdiğimde usulca belinden kucaklamıştım. Şarabı bittiğinde başımı göğsüne yaslamıştı. İki elinde belime sararak sımsıkı kucakladı beni. Daha sonra masada kalan diğer kadehin yarısını içerek bana uzattı. Onun dudaklarının değdiği kadehi gözlerimi kapayarak içtim. Kalbim sevinçle dolmuştu işte. İpek gibi yumuşak saçlarını, güzel yüzünü göğsüme yaslayarak bana sarılmıştı. Sevdiğim kız kollarımdaydı işte. Bedenim titriyordu. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyordum. Ne olur üzülme dedi. Dünyanın sonu değil. Ayrılanlar bir gün kavuşur değil mi? Biz de yeniden kavuşacağız, göreceksin. Birlikte mutlu günlerimiz olacak. Bu sözcükler ateş gibi yüreğimi kavuruyordu. İşte sevdiğim kadın kollarımdaydı ve bu gece gidecekti. İçimden gelen dayanılmaz bir arzu ile onu öpmek istiyordum. Son bir gayretle kendime hakim olmaya çalışıyordum. Biraz uyusan iyi olacak, burada üşüyeceksin. Bak rüzgar da esmeye başladı. O ses çıkarmadan beni dinliyordu. Oldukça fazla içmişti. Kolundan tutarak içeriye yatağa boylu boyunca uzattım. Tam kolumu çekip balkona dönmeye hazırlanırken iki eliyle beni sımsıkı kucakladı. Aniden bal gibi tatlı bir sıvının ağzımın içine eridiğini hissettim. Ok yaydan fırlamış, zincir zembereğinden boşalmış gibi bütün kural ve ilkelerin çiğnendiği o yasak an başladı. Başımın bütün ağrısı, bütün efkarım, kederimden müthiş bir rahatlamaya bırakmıştı kendisini. Artık bentleri yıkılmış, kavuşmaya hasret iki ırmak gibi sarmaş dolaş olmuştuk. Aşk denizinin çılgın sularında coşkuyla yüzüyorduk. Şimdi dört nala dolu düzgün sevişiyorduk. Biraz sonra ayrılacaktık. Belki bir daha kavuşamayacak, belki biraz sonra polis ikimizi de alıp götürecek, yıllarca zindanda yatacaktık. Belki onu Ege'nin deli sularında teslim edecektim. O an bunların hiçbirinin zerre kadar önemi yoktu. Sana aşık olduğumu biliyordun değil mi diye sormuştum o an. Bunu görmemek için kör olmak gerekirdi. Her kadın anlar karşısındaki insanın neler hissettiğini. Gece yarısı arayan kaptan yola çıkışı birkaç saat ertelediğini, rüzgarlı havada denizin tehlikeli olduğunu ama gün ağarmadan kayalıklarda hazır olmamızı söylediğinde ne kadar çok sevinmiştik. Geç de olsa aşkı bulmuştuk işte. Son birkaç saat daha kazanmıştık zamandan. O gece sevişirken anladığım kadarıyla özlem de duygularına hakim olmaya çalışmıştı. Artık önümüzde hiçbir engel yoktu. O gidiyordu ve ben ömür boyu onun hasretini çekecektim. Sabaha karşı gün ağarmadan giyinip kuşanmış, yarım adanın ucundaki kayalıklara belirsiz bir geleceğe doğru yola çıkmaya hazırlanan çoğu Irak ve Pakistanlı 15 yolcuyla birlikte Özlem'i tekneye bindirip yolcu etmiştim. Ona sımsıkı sarılıp öptüğümde o benim kadınım, sevdiğim, her şeyimdi artık. Onun Özlem'iyle yanıp tutuşacağım günler beni bekliyordu. Belki Gökçe diye bir gerçeğim olmasaydı o gece ben de o tekneye binerdim. Buna eminim. Ama gecenin içinde uzaklaşan tekneye baktığımda en son Özlem'in elini dudağına götürerek bana veda ettiğini gördüm. Gün ağarırken döndüğüm pansiyonda hala onun kokusunu ve ıslaklığını, sıcaklığını taşıyan yorgana sarılıp derin bir uykuya daldım. 7. ayrımın sonu, sayfa 103.